Prefields'tan herkese merhaba. Double O Talking milli aranın sonuna yaklaşırken ısınma turuyla karşınızda. Ligde sadece gideni değil, yerine gelecek menajeri de nokta atışı yapan bir ekip olmamızdan gurur duyuyoruz. Bunu net olarak söylememiz lazım. Oğuzhan, Şandaş dedik, Roy Hodgson dedik, Stellini dedik. Adım adım hepsi gerçekleşti. Sıcak konuyla başlayalım. Conte Tottenham macerası neydi, ne oldu? Bu birliktelikte neler yaşandı? Sözü sana bırakıyorum.
Okan, vallahi bununla övünelim mi bilmiyorum ama bu sene zaten Premier Lig'de en fazla menajer değişikliği yaşanan sezonu yaşıyoruz. Tam 11 menajer değişikliği yaşandı. Ki ben bunlarda çok payımın olduğunu değil de senin daha çok payının olduğunu düşünüyorum. Hani en son Ranieri olayında geldiği gibi gider demiştin ve adam gitmişti. Yani o inanılmaz bir şeydi sezonun daha ilk imzaladığı gün. Ve peş peşe ayrılıklar devam ediyor. Hala listemizde isimler var. Bunu da saklamıyoruz yani. Umarım onlara da kapı gözükür. Conte'ye gelirsek, ya ne kadar ciddi konuşalım, ne kadar futboldan bahsedelim bilmiyorum ama ben bu tarafa sadece Conte'den yana değil, biraz da Tottenham'ın tarafına da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok aciz bir kulüp haline geldi Tottenham. Hatta şunu düşündüm. Kayıda girmeden önce sen biliyorsun bir dönem bir Tottenham taraftarlığım vardı. Her ne kadar Chelsea taraftarı olsan da Tottenham'a bir sempati beslediğim bir dönem vardı. O dönem bile daha iyidir belki şu anki Tottenham'a göre. Hani
çok Pochettino, daha iyi.
Yani Pochettino'nun öncesine dayanıyor senin Tottenham sevgin. Şu noktada az önce istatistiklere de baktım. Conte ilk defa ilk Juventus döneminden sonra, daha doğrusu o dönemde de 2 puanı geçmiş. Maç başı puan ortalamasında 2'nin altına düştü. Tek dönem bu Tottenham dönemi. Ve sadece 509 gün takım başında kalmış. Bu da son yıllara göre en düşük takım başında kaldığı süre. 76 maç, 41 galibiyet, 12 beraberlik, 23 mağlubiyet. Bunların daha doğrusu olumsuz tarafları zaten bu sene olmaya başladı. Ki sen hoca gidecek konuları konuşulurken yerine gelecek ismin de ekibinden olduğunu söyledin. O bir şaşkınlık yarattı yani. Adam gitti. Can yoldaşı takımın başında kaldı. Ya tabii bu taraftan yani futbola bakıyoruz sadece ama ben bu işi sadece Tottenham'ın nasıl diyeyim kötü gidişatından değil kulüp yönetiminden, Paratici'den, aynı zamanda Conte'nin sağlık sorunları, artık İngiltere'de yani son dönemlerde gerçekten zoraki kalıyormuş gibi bir havası vardı. Ama Tottenham'da sadece gidecek isim Conte değil gibime geliyor bana. Daha çok isim gidecek gibi geliyor bu yaz. Hatta sürpriz isimler de yani ben evet Kane gider diyoruz ama Son da gidebilir gibi geliyor bana. Hani sürpriz adımlar atılabilir. Çünkü Tottenham gerçekten, Okan şöyle düşünsen, hani Pochettino'yu yedin ve Pochettino'yu yeme hikayelerini biliyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi finali, ardından yapılmayan transferler, hani hiçbir destek gelmiyor. Ve Mourinho'yu getiriyorsun. Mourinho'yu yiyorsun, üstüne Conte. Yani bana desen ki futbol camiasında düşman olmayacağın isimleri söyle, ben herhalde sana Mourinho ile Conte derim yani. Bu üst üste yemek inanılmaz bir şey. Ama ben şunu söyleyeyim sana sözü vermeden. Daha uzun uzun konuşuruz bu konuyu zaten. Tottenham Conte'yi yer de, hani Tottenham bir daha Tottenham olur mu onu bilmem ben. Çünkü ben bir menajer olsam şahsen Mourinho, üstüne Conte, geçmişte Pochettino, ben Tottenham'ı kesinlikle dinlemem yani. Bir şüpheyle yaklaşırım bir menajer olsam. Conte'nin de kaybedeceği hiçbir şey yok. Conte yine ayağa kalkar. İtalya'dan bir takım bulur. Hani şaşırıyorum ya. Düşün, ben Arteta gelmeden önce sana şunu söylüyordum özel konuştuğumuz zamanlar. Hani ben Conte'yi Arsenal'da görmek istiyordum. Hatta Arteta gelmesin, Conte gelsin falan diyordum o dönem. Ama işin sonunda Conte bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürüyor geçen sene. Arsenal 5.liğe düşüyor. Bu sezene umutlar çok yüksek. Ve Arteta geliyor 20 puan önüne çıkıyor. Yani kimdi geçen gün? Arsenal eski futbolcularından biri açıklama yapmıştı. Tottenham'ın bu kararları almasında Arsenal'ın da etkisi var demişti. Ben %100 sadece Conte'ye, sadece sahadaki futbola, işte kulübe, yönetime, işte ona buna değil, Arsenal'da ciddi baskı yaptığını düşünüyorum bu konuda.
Yani Arsenal'ın tabii ki bir katkısı var ama makarayı biraz geriye sararsak Tottenham'ın krizinin çok derinleştiği noktaları net bir şekilde göreceğiz. Bence ona dikkat etmek lazım. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Sana da hiç anlatmadım kayıttan önce ya da herhangi bir zamanda. Oturduğumuz sürekli kahve içtiğimiz bir yerde podcast yaptığımı duyan bir kişiyle muhabbet ediyorduk Premier Lig'e dair. Böyle kulüplerden muhabbet açıldı. Tottenham köy takımı ya falan dedi. Çocuk ben de abartma artık sen de. Ama yeni tanıyorum öyle bir şey de diyemedim. İçimden böyle bir tepki verdim. Şimdi gelinen noktada gidişatın aldığı şekilde insanların neden böyle bir perspektifle baktığını anlayabiliyorum Tottenham'a. Çünkü burada aşama aşama, aşama aşama, süreç süreç büyümeye çalışırken küçülmeyi başaran bir yapı görüyoruz. Ve senin verdiğin Kane'den sonra sonda mı gidebilir noktası şeye döndü. NBA'de tanking yapan takımlar vardır böyle. Victor Wembanyama falan gelecek vesaire diye tüm maçları salan. Tottenham Son ve Kane giderse gayri ihtiyari tanking takımına dönüşebilir. Öyle bir sıkıntı var.
Şunu söyleyeyim Okan. Çok güzel bir örnek verdin. Bana sorarsan Son şu an Kyrie Irving. Kane ise Kevin Durant. Ve Brooklyn Nets'in dağıldığı gibi dağılabilirler yani.
Kesinlikle öyle. Bir de şeyi yani unutmayalım. Stelini'yi bildik. Ama bu ekol de Tottenham'da çok şaşırtmadı bizi. Pochettino'dan sonra Mourinho geldi. Mourinho'nun uzun yıllar yol arkadaşlığını yapmış. Nuno Espirito Santo'yu sonra getirdiler. Onu da yediler. Conte'yi yediler. Şimdi Stellini'ye geçtiler. Yani burada şöyle Conte boyutunu konuşurken Conte'nin son özellikle birkaç görevine baktığımız zaman şikayet edilen, anlaşılması zaten hani zor olduğunu adamın biz birinin suratına bakarsın ve bu herifle anlaşmak zordur dersin. Conte bence bunun tanımı yani sözlük karşılığı. Karşıdan baktığında bu herifle ortak bir noktada buluşmamız zor diyebileceğim bir adam. Son yıllarda bu da artık ayyuka çıktı, öyle bir sıkıntı var. Ama bence Pochettino sonrası Tottenham kadro yenileme, kadroyu revize etme ya da belli yönde inşa etme konusunda sınıfta kaldı. Ki şu da var, onu da söylemek lazım. Conte ne Jose Mourinho ne Nuno Espirito Santo'nun harcadığı paranın altında değil üstünde bir para harcadı. Ona rağmen hani böyle bir sıkıntı var. O da ben şuna bağlıyorum. Yani baktığın zaman Pochettino'dan kalan isimlerle devam edildi ama çoğu ismin artık Tottenham kalibresinde olmadığını düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. Yani Delali'nin düşüşü çok barizdi. İşte Amazon Prime'da izledik Jose Mourinho'nun Delali'ye yaptığı konuşmalar ama Delali'nin ne anlatıyorsun sen hoca tarzı bir dinleme havası. Yani aşama aşama bu iş buraya geldi. Tüm bu noktalara gelince sözü de çok uzatmayayım sana da tekrar vereyim ama senin o konudaki fikrini özellikle merak ediyorum. Daniel Levy ve Paratici ikilisi de yani bayağı sınıfta kaldı. Onların yani Paratici zaten hani sicil bayağı kabarık geldiği kulübün durumu yaşananlar yani onlar da var. Daniel Levy de şey yani çok uzatmış gibiyim ama Harry Kane kalsın diye Harry Kane'i kaybedecek noktaya getirdi kulübü. Bunu nasıl başardı ben anlayamadım. Sana sorayım onu da.
Okan az önce dedin ya Tottenham kademe kademe bu noktaya geldi. Ben açık buradan eminim bizi dinliyorlar galiba. Bu kadar menajer ayrılığında bir yere geldi de şunu da söyleyeyim. Yani Tottenham'ın son dönemde yaptığı transferin hepsini araştırmasını istiyorum ben. Olayın içinde Paratici varsa
Kulüşevski de var.
Yani onda geçen şeyi duydum hani bonservisi alınacak mı alınmayacak mı kalacak mı kalmayacak mı masadan kalkabilir diyorlar. Yani baştan sona skandal zaten. O hamlelerin hepsi de skandal. Bence bağladığın nokta da iyi oldu. Yani Daniel Levy'nin sürekli yani şöyle bir şey düşün. Tottenham'sın, Big Six'sin ve sürekli içeridekiyle savaşıyorsun. Gitmesin, gitmesin, kalsın, gitmesin. Ve sıralamayı da saydığın zaman menajer değişiklikleri çok farklı profiller. Yani Pochettino'dan geçtiğin yere bak. Mourinho'dan Espirito Santo'ya geçiyorsun tekrar Conte'ye. Yani birbirinden çok farklı profiller. Hem başarı kıyaslamasında hem oyun anlamında her şeyde birbirinden farklılar. Ve bu hani bir kulüp olarak yapılmayacak hatadır bunlar. Yani bir düzensizlik var zaten kulüpte ve bir düzene oturuyorsun. Üstte hatalar yapıyorsun. Buna oyuncuları da ekliyorsun. Yani Kane konusunda hep şunu söyledik. Ya adam soyunma odasında oturup tamam sağına bakıyor, soluna bakıyor. İki tane iyi oyuncu var. Kafayı bir çeviriyor arkaya. Eyvah diyordur ya. Hani bu şekilde olmaz diyordur. Ki şöyle bir durum daha var. Hani Tottenham'da sürekli konuşulan şey şuydu son dönemde. Yani Daniel Levy aslında Kuzey Londra'nın diğer tarafına kopya çekmek istiyordu. Sürekli sözlerinde yani Wenger gibi bir imparatorluk yaratmak. İşte altyapıdan oyuncu çıkartmak, yatırım yapmak istiyordu ve hatırlıyorsun Conte bunları, bunlar hemen olmaz. Siz ne zannediyorsunuz? Bunun bir periyodu var, bunun bir zamanı var. Bunun için taraftarı alıştırman lazım, kulübü yetiştirmen lazım. İşte bunun bir sistem var. Sürekli dil döktü. Ve ben Conte'nin açıklamaları da haksız bulmuyorum. Çok sert sözler söyledi giderken. Hani son basın toplantısında ama %100 doğruydu ve birinin bunu söylemesi gerekiyordu. Çünkü çıkıp bir Arsenal taraftarı bunları söylediği zaman karşı taraftan geliyor. Ya da Chelsea söylediği zaman bir rakibinden duyuyorsun ama içeriden biri, Conte gibi birinin bunları söylemesi gerçekten büyük bir olay. Daniel Levy de biliyorsun kulüp sahibi tarafından da baskı altında. Yani Game of Thrones'ta bir karakter vardı. Westeros'ta böyle...
Ben mu yoksa?
Hayır, o kadar olamaz. Keşke öyle olsa da.
Tipi benziyor diye aklıma geldi.
Neyse. Yani kendi başına bir oyunlar çeviriyor. Ama bu hep oyunla kaybedeni de Daniel Levy oluyor. Yani biz hep gözükenden bahsediyoruz işte. Evet, stadyum yapıldı. İşte belki Kane'den para kazanacak. Belki işte aldığı diğer isimlerden para kazanacak. Ama harcadıkları çok yüksek. Bunun dışında tazminatlar çok yüksek. İstikrarsızlık var. Yani az önce menajerden söyledim sana. Bir menajer olarak burayı tercih eder misin? Bir oyuncu olarak da sorayım, tercih eder misin? Hiçbir şekilde sıcak gelmez sana.
Yere geç. Şu an öyle.
Yani dün hatta bir içerik paylaştık. Victor Osimhen 2018 yılında Arsenal uygun bir seçenek değildi diye reddediyor. Düşün yani. O çocuk o zaman 18 yaşındayken Arsenal'ı reddediyor. Tottenham şu an daha da felaket bir konumda çünkü sürekli aynı şey yaşanıyor.
Ya, Tottenham'ın sıkıntısı şu, sözünü kestim. Hani Arsenal bir şeyleri deniyordu işte. Genç bir çekirdek yaratmaya çalışıyordu. Mikel Arteta'ya yatırım yapmadan önce Unai Emery dönemi var. İşte başka denemeler var. Hani orada bir ileriye yönelik çabanın sonuçsuz kaldığını görüyordun. Tottenham'a bakıyorsun, ileriye yönelik çaba ama hep geriye götürüyor. Hani Arsenal'ın geldiği nokta belli, Tottenham'ın gittiği nokta belli. Daha da tereddüte düşürür adam.
Ya kesinlikle öyle. Yani hiçbir şey sana güven vermiyor. Bu doğrultuda menajeri, oyuncusu, bunun dışında sponsorluğu bile dert olabilir bu noktadan sonra. Çünkü bir şöyle bir risk var. Niye Arsenal'dan bahsediyoruz Tottenham'ı kıyaslarken? Tottenham taraftarı ben Arsenal'la kıyaslanmak istiyorum derse abi ben de Arsenal'la kıyaslarım. Yani bunda da kimse bana çıkıp sen Arsenal taraftarısın kıyaslıyorsun demesin. Ve ben yıllardır her ne kadar objektif olarak yaklaşsam da Tottenham Arsenal rakibi olarak görmediğimi her zaman söyledim. Çünkü arada bir kültür farkı var. Tottenham kültürsüz bir takım şu an. Kulüp kültürü yok. Sistem kültürü yok. Menajer tercihleri sürekli fiyasko ile sonuçlanıyor. Oyuncu transferleri sen 2 sene önce aldığın adam profiline bak. Bu sene umut olarak Richarlison'u alıyorsun. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani hadi bunu Conte istedi. Ya sportif direktör hiçbir şey demiyor mu? Sportif direktör demiyor. Daniel Levy de mi hiçbir şey demiyor? Baştan aşağı bir domino taşı gibi devrilen bir takım. Bu doğrultuda o kalsın, bu gitsin. Ya kalmasın abi. Kane de gitsin, Son da gitsin. Son gitsin, Liverpool'a imzalasın. Kane gitsin, United'a imzalasın. Yani gerçekten adam rekorları alt üst ediyor. Adam durmadan gol atıyor.
Madalya yok.
Madalya. Benim en büyük kıstasım o, bilirsin. Ben kariyerin sonuna geldiğinde şu lafı kuracağıma eminim. Ya Harry Kane çok büyük golcü de abi. Kaç tane kupa kazanmış. Git sabaha kadar gol at. Yani istediğini yap. Ve bunun çok
önemli. Sonuca ulaştırmadığı sürece gol atmanın ne anlamı var ki?
Yani hiçbir anlamı yok yani. Yani düşün, Jamie Ward bile kaç yaşından sonra çıktı, gol kralı oldu, ligi kazandı. Sen bu yetenekle bunu yapamıyorsan bırak artık, Tottenham'a da bir bağlılığın olmasın senin ya. Çünkü seni kazanmak için hiçbir şey yapılmıyor. Sen Harry Kane'sin, yanına Richarlison geliyor abi. Düşünsene bir, yani skandala bak ya. Hani bir, mesela şunu örnek vereyim. Yine Arsenal'dan örnek vereceğim ama. Bütün futbolcular şunu söylüyor. Zinchenko ve Gabriel Jesus geldi, bize kazanmayı öğretti diyor. Abi Tottenham'da bir tane kazanan adam yok ya.
Ya bana Richarlison küme düşmekten son anda kurtuldu. Seni nereye çıkartmasını bekliyorsun? Dünya yani, kupasında yaşadığı fiyaskolar falan zaten başka bir hikaye.
Ya gerçekten takım gerçekten loser ya. Hani bu kelimeyi ben sevmiyorum ama yok sahadaki oyun tutarlı değil. İşte çok garip geliyor bana. 5 yıl önce Şampiyonlar Ligi finali oynayan adamların konferans liginde oynaması bana komik geliyor yani Okan. Yani burada bir oturup Daniel'ı bir aynanın karşısına geçecek. Diyecek ki ya ben ne yapıyorum ya? Tamam Conte'yi de gönderdik de şimdi Nagelsmann diyorlar.
Abi, of of of. Ne alaka ne dava.
Ya işte söylemek istediğim bu. Yani bir proje yok, bir şey yok. Yani Nagelsmann Bayern'de sonuç olarak inanılmaz kötü biri değildi. Zaten genç bir menajer ama ben Tottenham'ın %100 şuna kapıldığını düşünüyorum. Bir Arteta ivmesi olur mu? Ya da nasıl diyeyim? Genç, farklı bize bir şey katar mı? Böyle bir şey olmaz ya. Senin bir programın olur, çizel gibi olur. Buna göre gidersin. Ya en kötü Unai Emery'nin Arsenal'a geldiği gibi bir dosya sunar size, dersiniz ki olur mu olmaz mı diye bakarsınız. Hiçbir şey yok. Conte'ye de bilmiyorum. Conte benim kırmızı çizgilerimden biri. Öfkeliyim yani. Conte'yi harcayan takım ben de harcarım. Ayıp ya. Conte öyle, Conte böyle. Conte Chelsea'yle neler yapıyordu? Conte Inter'de neler yapıyordu? Juventus'ta neler yapıyordu? Belki Juventus döneme şaibe maibe geçmiş İtalya diyelim de. Abi Conte boş adam mı ya? Conte Daniel Levy'in ağzına düşecek adam mı Okan?
Conte şöyle bir şey var işte. Conte huzursuz bir adam. Huzursuz bir ortama girince daha da huzursuzlanıyor. Yani onun çıktısı bu. Ha, bana göre Conte beklediğim performansı veremedi yine de. Yani işte kulüpteki dengesizlik, sıkıntı vesaire ne olursa olsun. Conte'nin bir Tottenham oyunu oluşturmasını bekliyordum ben. Onu başaramadı. O noktada bir hayal kırıklığım var. Yani Conte Tottenham'a gelirken Kane'in kalmasına sebep olan unsurlardan biriydi. Ve bugün o unsurun hiçbir yansımasını sahada göremedik geride kalan süreç boyunca. O yüzden hani bir Conte noktasında benim soru işaretim var. Şey yani hani Sarri ekolü, İtalyan ekolünün papazlarından yani bu adamlar. Bu papazlar huzursuz ortamda daha büyük huzursuzluk çıkaracak papazlar. Hani papaz kelimesinin tam sözlük karşılığı bu ikili. O yüzden şaşırtıcı değil. Ya Tottenham'da neredeyse 20 dakika harcadık. Hani yine söyleyelim onu. Yani 40, 50, 60, 2 bölüm, 3 bölüm konuşulacak konu var. Durum var Tottenham'da. Ya özetle bence ne yapacağına bir an önce karar vermesi gerekiyor bu kulübün. Ne yapacağına karar verdikten sonra da buna göre adım atması lazım. Ya Richarlison alabileceğimiz durumda kapalım. İşte Nagelsmann boşa düştü, Nagelsmann gelsin bizi kurtarsın kafalarına girmek olabilecek en kötü senaryo. Sen Big Six'in artık üstüne çıkmak hedefleriyle hareket eden bir kulüpsen, ona göre bir projeksiyon hazırlarsın, ona göre bir plan program yaparsın, ona göre bir oyun felsefesi, kulüp felsefesi düşünürsün ve buna yatırım yaparsın. Şu an takımın içinde bulunduğu noktada bu yatırımı da dağılmadan, yani belli fedakarlıklar yapılmadan, belli bir durumun, belli birkaç sezonun feda edilmeden başarılabileceğini ben düşünmüyorum. O yüzden bol şans Tottenham'a artık. Yani
şunu söyleyeyim Okan. Ya Tottenham dünya futboluna düşmandır. Harry Kane gibi bir oyuncum varken önünü kesmek büyük bir ayıptır. Biraz Osmanlı gibi olacak ama bundan sonra Tottenham başkanı Daniel Levy Crystal Palace sportif direktörüne eşdeğerdir benim gözümde. bu kıyıma ben karşıyım. Big Six falan da değildi Tottenham. Kim çıkarsa karşıma da çıksın. Kupa alamayan, kupa rekabetinde bulunamayan takım. Ya en kötü git FA kapal, Karabu kapal. Bundan sonra Newcastle United da üstündür benim gözümde. Brentford da üstündür benim gözümde. Önce sahip olduğun değerlere sahip çık. Bundan sonra hikaye Tottenham falan. Umarım daha da kötü şeyler olur. Ya bir başkan değişsin ya. Kulüp sahibine sesleniyorum buradan. Her şeyi değiştirdim. Başkanı da değiştir ya.
Galiba başkan değişmeden bir şey olmayacak. Hatta Conte'ye de konuyu güzel bağladın Crystal Palace referansıyla. Şunu söyleyeyim. Fatih Terim'in düşman dışarıdan olunca sorun yok da içeriden olunca biraz yan yakıyor konuşmasıyla Conte'ye veda etmiş olalım. Uzun da bir süre konuştuk. Şöyle... Aslında güzel bağladın. Geçtiğimiz sezondan bu yana, podcast yapmaya başladığımızdan bu yana özellikle gidecek teknik direktörün yanında gelecek teknik direktörü de belirleme konusunda çok yüksek bir yüzdemiz var. Yani o konuda hiç alçakgönüllülük yapmaya gerek yok. Kim geldiyse, ne zaman gidecek, onun yerine kim gelir noktasında isabetlerimiz son hızı devam ediyor. Son olarak Crystal Palace Patrick Vieira'yı konuştuk. Podcast yayınlandıktan birkaç saat sonra Patrick Vieira kovuldu. Ve biz direkt senle Roy Hodgson, Roy Hodgson diye ortalığı ayağa kaldırdık. Ve Roy dedem, geri geldi. Crystal Palace'ın Roy Hodgson dönemlerini biliyoruz. Onun bir tatsız Watford dönemi var ama o Watford dönemini ben yaşamamış saymak istiyorum. O yüzden oraya değinmeyeceğim. Roy Hodgson sence Crystal Palace'ı ligde tutacak mı? Dedem futbola vedasını burada böyle mi yapar, yoksa Roy Hodgson'a yine birileri hocam gel bizi kurtar der mi?
Crystal Palace ligde kaldı bile Okan. Artık. kesinlikle kalacağını düşünüyorum. Evet, gelirken neden bunu yaptık? Bir yere giderken biliyorsun bir şarkı sözüyle Roy dedemin, ben geliyorum Roy dede paylaşımını yaptık. Neden? Abi o kadar belli ki kulübü tanıyor, kadro hep aynı zaten, sistemi gelse şak diye oynatabilecek, işte seviliyor, sayılıyor, taraftarlar. Zaten biliyorsun Palace'tan ayrılırken de öyle bir olumsuz veda olmamıştı. Hani bir sisteme geçiliyordu, yaşı gelmişti, ayrılık olmuştu ve ardından yani Watford hamlesi skandaldı zaten. Ama geri dönüşü çok belliydi. Yaşa falan aldanmıyorum ben. Yine yanakları kızarır. Havalar da şu an biraz soğuk. Yanakları kızarmış bir şekilde montunu çeker. İşte Zaha'yı birazcık titretir, kendine getirir.
Copa America kramponlarını giyer sahaya çıkarken.
Müthiş bir şey. Ya ben bu olayı seviyorum. Yani bu karşı değilim. Evet, bir sistemi kurulsun istiyoruz. Her kulübün işte bir sistemi olsun, bir yapılanmaya gitsin istiyoruz. Daha rekabet olsun istiyoruz ama gerekiyor. Çünkü bu noktada Palace'ın kesinlikle risk almaya, nasıl diyeyim? Çünkü buradan düştük mü sonra gerisi skandala dönüşür. Elinde de bu kadar yetenekli oyuncu varken, yani öyle Fulham gibi yapamazsın bunları tutup ben tekrar çıkayım, ya da Norwich gibi yapamazsın. Hepsi tek tek dağılmaya başlar. Yani Palace cephesinde bence inanılmaz bir tercih, doğru bir tercih. Ligde de kalır. Hatta verim olarak da yine çok böyle bol gollü maçlar görmeyiz de. Galibiyeti getireceğini düşünüyorum. Önünde de kolay bir fikstür var. Böyle bir avantajı daha var. Yani gönül ister daha uzun kalsın da onu yormayalım. Hocam yorulmasın. Ligde tutsun, görevini yapsın, alkışlansın Okan. O geldiği siyah arabayla tekrar el sallayarak çıksın. Biz de böyle alalım. Ama şuna da katılıyorum. Seneye yine aynı durum olsa yine bence o gelir. Sen ne diyorsun?
Yani şöyle bak, burayı çok güzel okumak lazım. Premier Lig'in belli DNA kodları var. Bu DNA kodları mutasyona da uğramıyor kolay kolay. Yani ben mesela şu an şeyi beklemeye başladım. Olası bir Dean Smith geri dönüşünü mesela kovalıyorum şimdi. Ona uygun takım bakıyorum lig tablosunda. Denk gelirse hocam diye. Yani acil durumda camı kıracaksan Roy Hodgson gibi bir isim için çok rahat kırarsın. Yani Türkiye'nin o amiyane tabirle kaşar teknik direktörleri gibi bir adam değil bu adam. Büyük bir figür, büyük bir lider, herkesin istisnasız saygı duyduğu bir adam. Ve baktığında eldeki kadrodan da olabilecek en doğru yaklaşımla doğru sonucu çıkarmak için hiç ego yapmadan, yani onun elinden kimler geldi, kimler geçti, yani feleğin çemberinden kaç kere döndü geldi. Yani Zaha'ymış, Eberic, Eze'ymiş, Olise gol atıyormuş, sevinmiyormuş, hiç o toplara girmez. Hepsini de böyle avucunun içinde oynatır. O yüzden ben çok sevindim hocanın geri dönmesine. Yani işte bahsettiğim o DNA olayı. Şandaş için de niye bas bas bağırdık biz? Daha Lampard kovulmadan önce biz tweetler atmaya başladık. İnsanlar bize Twitter üzerinden mesajlar attı. Ya bu Şandaş sevginiz nereden geliyor, neden geliyor vesaire diye mentionlar atanlar oldu.
Okan,
çünkü
bir evet, şey söyleyeyim mi? Ya hadi bunları bildik. Ya ben Brighton'da Graham Potter çok iyi. Ama hocam direkt Big Six yapma. Gel bir biraz daha böyle Everton, Leicester gibi bir kademe daha üste çık. Öyle Big Six'e gel dedim. O da Chelsea'ye geldi. Canını okuyorlar. Ya dediğin çok doğru abi. Premier Lig'de sözünü kestim ama bir kalıp var. Bir oyun var. Bir düzen var. Bir yapı var. Ve bunun dışına çok esnememek gerekiyor. Evet, farklılıklar oluyor. İşte De Zerbi geliyor, farklılık katıyor. Potter geldi, farklılık kattı. Hani Emery bile Arsenal'a geldiğinde bir farklılık kattı oyun anlamında, ama çok esnememek lazım. Bu doğrultuda dediğine çok katılıyorum yani. Hem bu işleri biliyoruz ediyoruz diye değil. Yani güzel bir takip etsen, güzel bir baksan, bir kulübü de tanısan zaten doğru kararı verirsin. Şandaş örneği verdi, inanılmaz bir örnek. Ya ben şu an zaten iki tane menajer isterdim ligde kalmak istiyorsan. Biri Roy Hodgson, diğeri de Şandaş. İkisi de lige geri döndü. Daha ne isteyeyim ben ya?
Ya kesinlikle öyle. Dediğin gibi yani bu ligi biraz takip ediyorsan yani De Zerbi mesela ekstrem bir örnek. Başarı olma açısından. Çünkü ufku geniş bir adam ama benim gördüğüm mesela ben Brighton Crystal Palace maçını da çok 90 dakika izledim. Yani oyun o kadar progresif bir oyun ki her şeye adapte olabiliyor. Mesela o açıdan De Zerbi'nin göster. Yani ben Brighton taraftarlarının açıklamalarını paylaşmıştık. Hatırlarsın Graham Potter ayrıldıktan sonra hocaya öfke kustular, anlayış göstermediler. Şu an hepsi de iyi ki gitmiş diyordur ben sana söyleyeyim yani. O yüzden ekstrem bir örnek. Bunlar tabii ki olacak ama yani genel olarak baktığında Premier Lig'in kaynak kodları diyeyim ben ona. O kodları doğru okumak bence ligde kalmanın belli bir standart sağlayabilmenin en önemli parametresi. Bu noktada hani Everton'un yine işi zor tabii yani ama sonuçta Stamford Bridge'de iki gol attılar Everton'a, Chelsea'ye. Yani bir şeyler değişiyor. Roy Hodgson bir şeyleri değiştirecektir. O anlamda güzel maçlar izleyeceğiz sezonun sonuna doğru. Yani ben keyifliyim. Senin dediğin gibi iki hoca görmek istiyorsun. Kim olsun bunlar şu an dışarıda olanlar deseydin. Belki hani Şandaş Roy Hodgson'ın yanına dediği gibi Dean Smith'i kesin eklerdim acaba ne zaman gelir falan diye ama bu ikisine de okeyim yani. Çünkü çok özel isimler. Hep söylüyoruz futbol böyle figürler olduğu zaman güzel. Futbolun saha kenarına daha çok bakanlar için özellikle bu adamların, bu isimlerin olması büyük keyif. Şimdi söyleyeceğim bir şey var mı? Sözü sana verirken onu sorayım yoksa bir bam telinden gireceğim sana.
Bence gir, daha fazla zaman kaybetmeyelim, bir de oraya girelim. Okay.
Zaten tahmin ettiğimizi yine üstüne gidiyoruz. Mesut Özil futbolu bıraktı. Arsenal için önemli bir figürdü. Gelişi gidişi, yaşadıkları, yaşattıkları. Türkiye için ayrı bir figür. Futboldan düşmeye başladıkça, futbolla işi bitmeye başladıkça bizim ülkemizde popüler hale geldi. Real Madrid Mesut Özil benim için dünyada izlediğim en özel şeylerden biriydi. Yani hep konuşuruz seninle Ronaldinho. İşte herkes Messi Ronaldo konuşur. Ben hala Ronaldinho dendiği zaman bambaşka bir perspektife bakarım. Mesut Özil Real Madrid ikilisi de o oyun anlamında bu seviyelerde anılabilecek bir performanstı benim gözümde. Subjektif olmasına rağmen bu konuda birçok kişinin hemfikir olduğunu biliyorum. Sonra işte herhalde onu çok güzel bir tespit olduğunu düşünüyorum. Futbolla iş bitmeye başladıkça Türkiye'ye sirayet eden, Türkiye'ye gelmesinden önce başlayan bir süreç var. Futboldan bir Mesut Özil geçti. Bir Arsenal taraftarı olarak onu uzun bir süre tuttuğu takımın formasıyla izlemiş biri olarak Mesut Özil yorumu istiyorum senden. Bir Mesut Özil vedası istiyorum.
Mesut Özil ilk formayı giydiği yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi Napoli maçı Okan.
Efsane gol.
İnanılmaz bir gol. Nike formalar. O zaman benim zaten kupa derdinde olmadığım işte Ramsey, Wilshere, keyiften delirdiğim zamanlar Kazor'la. Hani hatırlıyorsun ben illa kupa alalım diye izlemiyordum. Ben pas yapılsın biraz daha oyun, hatta FIFA oynarken bile oyun tarzım buna kaymıştı. %80-85 toplu oynamaya geçiyordum artık. Çıldırıyordum. Ve Mesut Özil de o noktada yeri geldiğinde sondan önceki pası bile atıp harikalar yaratıyordu. Ki son pastaki inanılmaz, işte şu an girip bir highlight'ına baksak akıl tutulması yaşarız.
İnanılmazdı.
Yani gerçekten Premier Lig'in özellikle ilk 3 sezonunda inanılmazdı. Real Madrid dönemi zaten bambaşkaydı. Ki şöyle bir durum var. Hep desteklediğim takımların formasını giydi Türkiye'ye gelene kadar. Biliyorsun ben Almanya'da saçma bir şekilde Schalke'yi falan seviyorum. Yani Mesut'un spordaki tercihleri ne kadar beni yansıtıyorsa hayatındaki tercihleri de o kadar beni yansıtmıyor desem tam olarak doğru olur. Ya saçmalık yani, öyle bir noktaya gelmiştik ki Okan artık, yani Mesut'a olan sevgimi sen benim biliyorsun. Yani her futbol anlamındaki sevgimden bahsediyorum.
Şöyle bir anekdot vereyim dinleyicilere. Sen halı sahada gol attığında Mesut Özil'in emol sevincini yapan bir adamdı yani.
Gerçekten öyleydi yani. Ki çok sevinmem halı sahada. 3 tane gol sevincim vardır. Bunu da buradan anlatayım hemen. Biri star iştahsıdır. Vazgeçmedim ondan. Bir de Ramos'un Bayern Münih'e gol attıktan sonra ellerini kulaktan arkasına götürmesidir. Ama Özil son dönemde stoper oynamama rağmen sevincini yaptığım adam haline gelmişti. Ki her şey çok güzeldi benim için o dönem. Yani Giroud'u kimse beğenmezdi. Yine her zamanki gibi Okan, biz övdük. Millet bizi yerdi. Sonra Giroud dünyanın en iyi forveti falan oldu biliyorsun.
Ya sen Giroud severler derneğinin kurucu üyelerindensin.
Yani o sevdiğim oyuncularla onu birlikte görmek daha da bir bağ kurdu bende. Artı Wenger'in düşünceleri. Hani Wenger'in bu kadar para harcayıp onu getirmesi. Asistleri, oyunu. Ya son dönemde bile o kadar futbolunu seviyordum ki hani Emery ile kavgalarında bile ben Mesut acaba doğru mu söylüyor falan diye böyle arada kalmıştım yani. İnanmak da istemiyorum bir futbolcunun böyle hareketler yapmasına. Mesut Özil söz konusu, hani Emery'yi de o dönem destekliyorum farklı bir oyun, çok arada kalmıştım. Ama işte dedim ya az önce, bazı şeyler çok iyiydi ama bazı kötü şeyleri aklına getiriyor insanın. Hani Mesut Özil deyince mesela benim şu geliyor aklıma. Ya Kolasinac'ın diriliş setine niye götürüyorsun abi? Hani hani futbolu evet övmek istiyorum, saatlerce konuşmak istiyorum. O sol ayağı, o tekniği, o no-look pasları. Hani öyle anlar geliyor ki aklıma. Hani Wenger'e dönüp bir no-look pası vardır, inanılmaz. Hani hiçbir şey yapmasa bile topun üstüne atlaması. Bir Leicester City maçı vardır evde biliyorsun, beraber izlemiştik çocuklarla. Delirdiğim. Yani çok kare geliyor önüme. Çok böyle çizgide topu tutup arkasından gelen adama asist yapması, sıfırdan Liverpool'a attığı goller, o aşırtma tekniği, yere vurduruş tekniği, sektirmesi. Ya bin tane şey sayabilirim Mesut'a ama işte dediğim şey o. Finalde aklıma hep kötü şeyler geliyor. Yine Kolasinac'la başrollerdeler. Biliyorsun bıçaklı saldırı. Türk kahvaltısına gidip. Yani Türkiye'ye gelmesi, ya her zaman şuna inandım ben. Mesela Mertens Galatasaray'a geliyor. Gelebilirsin, tamam mı? Hani finali burada yaparsın, para kazanırsın, oyunu oynarsın ama Mesut Özil kalibresindeki bir oyuncunun Fenerbahçe'den sonra bir de Başakşehir'e gitmesi ya küfür gibi geliyor bana. Yani transfer markete girip abi geçmişine baktığında da bir açıklaman olur yani. Bunu yapamıyorsan, ki bunun nedenlerini zaten konuşsak, ki bu dönemde konuşsak zaten ortalık yıkılır. Siyasi bağlantılar, siyaset sevgisi. Yani bunları konuşmakta millet zannediyor biz siyasette konuşmuyoruz. Biz sabah akşam siyaset konuşuyoruz da hani burada biraz kafa dağıtalım diye girmiyoruz. Yoksa sporla siyaseti zaten ayıran bir ikili değiliz. Biz sabah akşam konuşuruz sporun siyaset üzerindeki etkisini, siyasetin sporun üzerindeki etkisini. Yani bambaşka konular çıkar. Mesut Özil'de o herkesin tanıdığı bir abi vardır böyle. Çok iyidir, çok yeteneklidir ama kendi kafasına sıkar ya bir noktada. Tam olarak odur. Bilmiyorum yani. Bu şekilde bittiğine çok üzgünüm. Ya gerçekten üzgünüm yani. Spor anlamında baktığımda ya her şey skandal ya Okan. Sen anlat Almanya milli takımını bırakışı. İşte Konami'nin PES tarafından Mesut Özil'e yaptırımları. İşte neydi, Uygur Türkleri miydi? Uygur Türkleri olayı. Krampon olayı var. Markayı izin almadan değiştiriyor. Siyah kramponla maça çıkıyor yani Madrid'de. İşte ondan sonra Londra'daki yaşamı, Türkiye'deki davranışları. Ama işte hep bunlar gelmesin istiyorum aklıma. Şimdi de olumlu bir şey düşüneyim. Sakız çiğneyişi falan vardı biliyorsun. Yani sen güzel şeyleri de anlat. Yoksa ben o kadar dibe giriyorum ki güzel şeyleri hatırlayamamaya başladım.
Yani benim Mesut Özil'le alakalı söyleyeceğim en net tespitim, bana göre doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Keşke Türkiye'ye gelmeyip Katar'da falan oynasaydı. En azından tutarlı bulurdum. Hani gözden uzak olan gönülden de ırak olur kıvamında bir kapanış olurdu. Türkiye'ye gelmesi, yani tanıdığımız bildiğimiz o Mesut Özil, Türkiye'de hiç göremememiz, hiç onun esamesini bile okuyamamamız hepimiz için bir hayal kırıklığı oldu. Orada yani gerçekten biz hani prefields olarak her zaman sahanın içini, sahanın dışına çıkacaksaksa taktik, teknik, yönetim boyutunu konuşmaktan yana olduğumuz için o toplara hiç girmemeye çalışıyoruz ama dediğin gibi yani o konuları konuşmaya başlarsak bizden bir 32-33 bölüm sadece o konuda kayıt serisi başlar. Onu da net söyleyebilirim. Yani Mesut Özil futbol dünyasına çok özel bir adam olarak geçti. Bu özel adam futbol dünyasından kayboluşunu hiç bu özelliğine yakışmayacak şekilde yaptı. Bu benim için çok üzücü bir nokta olmasına rağmen. Ya ben senin dediğin noktadan yaklaşacağım. İşte Almanya'da oynadığı oyun. Almanya'da oynadığı oyun. Üstüne Real Madrid ki yani ben Real Madrid Cristiano Ronaldo parlamasında Mesut Özil'in payının çok göz ardı edildiğini düşünüyorum. Cristiano Ronaldo çok dev bir isim. Çok özel bir isim. Futbol tarihinin en özel isimlerinin bir ikisi olarak tartışıyoruz bugün. Bunu sağlayan, Ronaldo'yu bu seviyeye çıkaran bir adam benim gözümde ki o dönemi sen de hatırlayacaksın. Yani bizim Çorlu'da oturup özellikle Real Madrid maçlarını bir araya gelip toplanıp keyifle izlediğimiz zamanlarda hepimizin Mesut'a kilitlenip izlediği maçlardı. Çok özel bir oyuncuyu izledik. Yani farkındasındır sen de tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Çünkü yani senin verdiğin örneklerin dışında Real Madrid yıllarında yaptığı asistler, topa yaptığı dokunuşlar, oyuna yaptığı etki gözümün önünden gitmiyor ve aklıma sadece özel kavramı, özel kelimesi geliyor. O yüzden yani şey diyeceğim son olarak. O üzücü bir hale geldiği için bende de çok konuşmak istemiyorum. Arsenal forması çıktıktan sonra Mesut Özil herhalde bir Mesut Özilliğini kaybetti ve geri dönmedi. Evet, Arsenal'ın son dönemleri krizliydi, sıkıntılıydı. Ama hani hep seninle konuştuğumuz, bir aradaydık o dönemde zaten. Ya hani Emery çok mu yükleniyor? Mesut'u biraz toparlamaya çalışsa bu oyuna vereceği çok şey var hala Mesut'un falan diye konuşabiliyorduk. Ama Türkiye'ye geldikten sonra bunları hiç konuşamadık. Çok başka şeylerle konuştuk. İzleyebilen herkes için çok büyük bir şanstı. Özellikle Real Madrid, Arsenal yıllarını izleyebilenler için çok çok büyük bir şanstı. Futbolun gerçekten çok keyifli anlarını yaşattı bize. Bu açıdan ona teşekkür edeceğim ama onun dışındaki konulara girmeyeceğim. Girmekten de imtina edeceğim. Mesut Özil ismindeki o öz kısmıyla özel bir adamdı. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum ama başka konularda yorum yapmamaktan yana oyumu kullanıyorum. Yani çok uzatmayayım.
Aklıma bir şey geldi Okan. İstersen direkt kapatabilirim.
Tabii sevinirim.
Bir deplasman maçı Emery dönemi yanılmıyorsam. Elinde şemsiyeyle oturmuştu. Normal Türk taraftarları gibi öndeki sıraya ayaklarını uzatıp güneşten korunuyordu o şemsiyeyle. Ve o kare gözümün önüne geldi. Ya her şey tercihlere bağlı. Yani insan tercihini hangi yönde kullanıyorsa bunda sonucuna katlanıyor. Ama dediğin gibi futboldan bir Mesut Özil geçti. Daha farklı da olabilirdi. Yani bu kadarını izlemek de yeterli geldi bana. Daha fazlasını zaten yapsaydı neler olurdu bilmiyorum yani. O seviye çok başka yerlere giderdi. Hatta şöyle bir durum var. Şunu açıkça söyleyelim. Biz yakından evet şahsen tanışmıyoruz. Aynı masada oturmadık, konuşmadık, görüşmedik ama medya aracılığıyla ya da ülkemizde yaşadığı için, ülkemizde bağ olduğu için yakından tanıyoruz. Ama yurt dışındaki futbol severler Mesut Özil'i bu noktadan tanımadığı için çok başka vedalara, çok başka kıyaslara giriyor. Yani bu konuda onların yerinde olmak isterdim. Mesut Özil'in dışarıdaki hayatını bilmeyip sadece Mesut Özil'i tanımak isterdim. Ama fazla söze gerek yok.
Kahramanlarınızla tanışmayın diyoruz.
Aynen öyle. Derinle girmeyin. Umarım ileride de bu tavrını takınır ama en azından o zaman şey olsun isterim.
Tutarlı.
Tutarlı olsun. İş değiştikten sonra farklı masalarda görmeyelim. O zaman daha da silerim ben. Bu biraz sert oldu ama bunu söylemem gerekiyor. Biraz da kendi fikrimizi söyleyelim birazcık bu konularda. Umarım aynı masada kalır da o zaman da bu şekilde iradeli olur. Değsin en azından düşüncelerine, yaptıklarına. Neyse, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.